Kitabın adı Çılgın Türkler, Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 51. Ayrım. Kor General Nurettin Ersin, birliklere geldiğini ve komutanlığı üstlendiğini bir genelgeyle duyurdu. El telsizlerinin çoğu çalışmadığı için haberleşme genel olarak habercilerle yapılacaktı. Top atışları telefon hatlarını koparıyordu. Muhabericiler durmadan yeni kablolar döşemek zorunda kalacaklardı. Ankara ile elçiliğin, alayın ve TMT'nin telsizleri ile bağlantı kurulabiliyordu. Fakat Boğazköy-Lefkoşa arasındaki yolu Rumlar ateş altında tuttukları için Lefkoşa'ya gidip bilgi almak ve dönmek zor oluyor ve çok zaman alıyordu. Çıkarma yapan Çakmak Birliği ile bağlantı kurulamamıştı. Çıkarmanın yapıldığını Ertuğrul gemisi aracılığı ile öğrenen Ankara, bayraktarlığa, o da kolordu komutanına bildirmişti. Türkiye ile haberleşebilmeyi Türk alayından verilen küçük bir muhabere müfrezesi gerçekleştirecekti. Helikopterle getirilen AN-TRC-3 Kur'an portör aygıtlarının Saint-Hilaryon bölgesindeki Doğru Yol Tepesi'nin yanındaki Atak mevkiine yerleştirilmesi kararlaştırıldı. Tepede bir baraka vardı. Aygıt karargaha kablo ile bağlı olacaktı. Müfreze kablo sererek dağın eteğine kadar geldi. Yine kablo sererek dağa tırmanacaklardı. Ne dik yokuş ne yükün ağırlığı sorun değildi. Sorun sıcak ve suydu. Müfreze komutanı Assubay Başçavuş Bayram Gümüş deneyimli bir askerdi. Her yarım saatte bir yudum su içilecek diye emir verdi. İki yudum içeni fena yaparım. Arada kendilerini kandırmak için dal parçası çiğneyecek ya da madeni para emeceklerdi. Bu önlem müfrezeyi yolda su bunalımı çekmekten kurtaracaktı. Türk müdahalesiyle ilgili haberler, yabancı televizyonlar, radyolar, ajanslar aracılığı ile Yunanistan'da hızla yayılmaktaydı. Savaş çıkacağı korkusuyla da büyük şehirlerde dükkanlar, mağazalar kapanmaya başladı. Radyo ve televizyon hala susuyordu. Junta ve hükümet sonunda bir karar verebildi. Saat 11.45'te Cumhurbaşkanı General Gizikis radyo ve televizyonda bir konuşma yaparak genel seferberlik ilan edildiğini açıkladı. Yunanistan gerekli gördüğü anda menfaatlerini kanunsuz bir genişleme politikası güden Türkiye'ye karşı koruyacaktır. Hepinizi soğukkanlılığa davet ediyorum. Türkiye'yi durdurabilecek, geri çekilmeye zorlayabilecek tek kudret Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Seferberlik kararıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni Türk-Yunan Savaşı'yla korkutacaklarını hesaplamışlardı. Amerika yerine Yunan halkını korkuttular. Bankalara parasını çekmeye koşanlar kuyruk oluşturdu. Bankalar zor duruma düştü. Yiyecek dükkanları yağma edildi. Silah altına koşanlara yetecek kadar üniforma bulunamadı. Yunanistan'ın bir genel seferberlik için ciddi bir hazırlığı olmadığı anlaşılıyordu. Dışişleri Bakanlığı, Ankara'daki büyükelçilik görevlilerine pasaportlarını alıp Atina'ya dönmeleri emrini verdi. Havaalanları kapalıydı. Büyükelçi otomobilini İstanbul'da bırakmıştı. Dışişlerine telefon ederek yardım istedi. Suriye'ye gitmek istiyordu. Bakanlık emrine bir otomobil verdi. İzmir'deki NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki Yunan subaylarını da hemen Atina'ya çağırmışlardı. Türkiye'nin uçmasına izin verdiği bir uçakla bugün İzmir'den ayrılacaklardı. Bu bilgi NATO'da sıkıntı yarattı. Yunanistan NATO'dan kopuyor muydu? Çıkarma başlayana kadar basın verdiği sözü tutmuş, askeri hazırlıklar hakkında bilgi sızdırmamıştı. Çıkarma başladıktan sonra serbest kaldı. Bütün gazeteler ikinci baskı yaptılar. Basında halk gibi coşku içindeydi. Bir fotoğraf ekibi görevlendirilmediği için gazetelere fotoğraf dağıtılmamıştı. Haberler fotoğrafsızdı. Birinci sayfalar büyük puntolu manşetlerle doluydu. Birçok şehirde askerlik şubelerine binlerce gönüllü gitmek için başvurmaya başladı. Hemen her yerde evler, dükkanlar, bayrak astılar. Yıllardır Kıbrıs'ta çekilen acılarla zehirlenmiş halk rahatlamıştı. Meydanlara, sokaklara dökülmüş, coşku içinde müdahale kararını kutluyordu. Mersin Limanı, tepeleme, meyve ve karpuz yüklü kamyonlarla doluydu. Sahipleri bunları orduya armağan etmişlerdi. Bunların çıkarma gemileriyle Kıbrıs'ta dövüşen Mehmetçiklere gönderilmesini istiyorlardı. Çakmak Birliği Komutanı Tuygeneral Süleyman Tuncer, karargahıyla birlikte 50. Alay'ın askerlerini taşıyan son çıkarma gemisiyle kıyıya çıktı. Saat 12 idi. Sahra Hastanesi olarak kullanılan motelin yanında 50. Alay ile Deniz Piyadesi Alayı'nın komutanları toplandılar. Durum değerlendirildi. Kıyı başına iyice yerleşilmiş, gerekli savunma düzeni alınmıştı. 50. Alay'ın bir birliği çevik hareket ederek beş parmak dağının eteklerindeki küçük tepeleri ele geçirmişti. Böylece kıyı başında denizle dağ arasında 1,5 kilometrelik derinlik kazanılmıştı. Bu tepelerin denize dönük dik yamaçlarını Rumlar yukarıdan göremedikleri için ateş altına alamıyorlardı. Yamaca yerleşen keskin nişancılar sabırla bekliyor, dağdaki ateş odaklarında bir gölge belirirse vuruyorlardı. Genişleme hareketi ise özellikle dağdan açılan yoğun ateş yüzünden yavaş gelişiyordu. Yaralı vermeye başlamışlardı. Deniz Piyadeleri Alayı'nın 2. Tabur Komutanı Yüzbaşı Tahsin Güven ağır yaralanmıştı. Boşalan bir çıkarma gemisi, yüzbaşıyı ve ağır yaralı birkaç eri Ertuğrul gemisine taşıdı. Geminin subay salonu ameliyathane haline getirildi. Daha şehit yoktu. Hafif yaralı erler yarasını sardırıp görevine dönüyordu. Şimdi özellikle Girne'ye doğru ilerlemek gerekiyordu. Tuğgeneral Süleyman Tuncer, Albay Karaoğlanoğlu'na döndü. Komutan, sen iki taburunla doğu yönüne hücum et. Batı yönünü ben kollarım. Baş üstüne. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu'nun emriyle alayın sancağı açılarak motelin çatısına dikildi. Sancağı gören 50. Alay subay ve erlerinin yüreklerini okşayan sıcak, sihirli bir rüzgar esti. Rumlar kudurdular. Kızılay bayrağının da dalgalandığı motele ateş kustular. Karargah subaylarından biri vurulmasın diye sancağı çatıdan indirip muhafızına teslim etti. Muhafız sancağı öpüp başına koyarak teslim aldı. Sancağı özenle meşin kılıfına yerleştirdi. Sancak, alayın namus ve şerefini temsil ediyordu. Askerler boy abdesti almadan sancak nöbeti tutmazdı. Batıda 50. Alay'ın bir taburu ile deniz piyadelerinin bir taburu, doğuda 50. Alay'ın iki deniz piyadelerinin bir taburu vardı. Doğu kesiminde taarruz hazırlıklarına başlanıldı. Tanklar, toplar, araçlar, mühimmat ve yakıt tankerleri ile dolu çıkarma gemileri önce savaşçı askerlerin karaya çıkabilmeleri için bekletilmişlerdi. Şimdi karaya çıkma sırası bunlarda ve yardımcı birliklerdeydi. Çıkarma gemileri sıra sıra yaklaşıyorlardı. Bütün birliklerin belirlenen yerlere yerleşmeleri ağır Rum ateşi yüzünden gecikti. Yerleşme saat 21'de tamamlanacaktı. Genişlik 1 kilometreyi bulacaktı. Ana hedef olan Girne 11 kilometre uzaktaydı. Dipnot 414. Tümgeneral Bedrettin Demirel anılarında Deniz Piyade Alayı ile 50. Alay'ın kıyıda 250 metre bir genişlik içinde sıkışmış olduklarını yazıyor. Cumhuriyet 19 Temmuz 1970. 3500 kişi 250 metre genişlik içinde kalmış olabilir mi? Rum radyosu ve televizyonu halka ve savaş alanı dışındaki Rum birliklerine moral vermek için yalan haberler üretmeye başlamışlardı. Bu haberleri sık sık veriyorlardı. Radyo ve televizyona göre kıyıya çıkan Türk birlikleri denize dökülmüştü. Türkler artık kıyıya çıkamıyorlardı. 20-30 uçak düşürmüşlerdi. Kahraman Rum birlikleri paraşütle atlayan ve helikopterlerle gelen Türk askerlerini kuşatmışlardı. Eğer teslim olmazlarsa toptan yok edileceklerdi. Dipnot 415. BBC de bu yalan haberleri gerçekmiş gibi dünyaya yayıyordu. Spikerler 1922 yenilgisinin intikamını alıyoruz diye bağırıyorlardı. Bayrak Radyosu bu haberleri Türkçe, Rumca ve İngilizce sürekli yalanlıyordu. Sık sık Türk kuvvetlerinin kıyı başına ve hava başına çıkmaya ve inmeye devam ettiklerini, Türk uçaklarının Kıbrıs havasına, Türk donanmasının Kıbrıs'ın kuzey kıyılarına bütünüyle egemen olduklarını açıklıyordu. Rum birlikleri ortaya çıkmadan sadece ateş etmekle yetinmekteydiler. Sisko sonunda Ioannidis, Başbakan Antrochopoulos, Dışişleri Bakanı Kiprios ve bazı komutanlar ile buluştu. Ioannides sinir içindeydi. "Hani Türkleri durduracaktınız? Bizi aldattınız. Türkiye'ye taarruz edeceğim." Sisko, Ioannidis'i Amerika Birleşik Devletleri'nin klasik silahı ile tehdit etti. Amerika Birleşik Devletleri yardımı keserdi. Tartışma kızıştı, uzadı. Sisko, Yunanlıları küçük bazı ödünler vermeye razı edebildi. Türklerin de küçük bir köprü başına razı olmasını ve çatışmayı durdurmasını istiyordu. Atina'ya dönene kadar harekete geçmeyecekleri hakkında Yunanlı yetkililerden güvence istedi ama alamadı. Sisko durumu Kissinger'a bildirdi. Sorunun büyümesi olasılığı Kissinger'ı kaygılandırmıştı. Doğu Akdeniz duyarlı bir bölgeydi. Ecevit'e çok sık telefon etmeye başlayacaktı. Sisko, Ecevit'e Ankara'ya gelmek istediğini bildiren bir mesaj yolladı. Nakliye uçakları Silifke yakınına zorunlu iniş yapan biri dışında Erkilet Havaalanı'na esenlikle geri dönmüşlerdi. Uçakların bakımı ve yakıt ikmali yapıldı. 3. ve 4. paraşüt taburları hazırdı. Hareket işareti verilince paraşütlerini kuşanıp uçaklara bindiler. Pilotlardan Rumların ilk atlayış sırasında pek az ateş ettiklerini öğrenen subaylar aralarında "Maymunun gözü açılmıştır, bize bu kez pek ateşli bir karşılama yaparlar" diye şakalaşıyorlardı. Öğle üzeri hareket edildi. Yine denize çok yakın uçtular. Beşparmak dağlarını uçak savar mermilerinin patlayışları arasında geçtiler, ikiye ayrıldılar. Birer yarım daire çizerek üçlü kollar halinde 250 metreye indiler. Altlarında uzanan arazinin büyük bir bölümü yanıyordu. 3. paraşüt taburu Kırnı çevresine, 4. paraşüt taburu ise Hamitköy yakınına atlayacaktı. Belirlenen atlayış noktası kaçırılırsa paraşütçüler Rum kesimlerine sürüklenebilirlerdi. Pilot atlayış zilini çalmaya başlayınca atlatıcı sırası gelene bağıracaktı: "Atla!" Paraşütçü subay, az subay ya da er hiç duraksamadan yangının içine atlayacaktı. Saat 13.10'du. Toplam 1006 paraşütçü uçaklardan atlamaya başladı. Dipnot 416. Hava indirme tugayının paraşütle atlayan bütün mevcudu 1081 artı 1006 eşittir 2087 kişidir. 28 kişiden oluşan serbest paraşüt müfrezesi bu 1006 kişiye dahildir. Kaynak Cumhur Evcil. Adı geçen eser sayfa 37. Cumhur Evcil Hava İndirme Tugayı İstihbarat Şube Müdürüdür. Paraşüt eğitimi yeterli olmayan 1000 kişi de helikopterlerle gelince tugayın kuvveti 3087 kişi edecektir. Doğudaki ve batıdaki Rum mevzilerinden havan, makineli tüfek, uçak savar mermileri, roketler yağmaya başladı. Rumlar iyice ayılmışlardı. Rüzgar sert esiyordu. Paraşütçüleri geniş arazide oraya buraya savuruyordu. Yangın yüzünden hava boğucuydu. Duman gözleri yakıyordu. Yangın içine düşenler paraşütten kurtulunca ayağa fırlıyor, silkinerek, tepinerek, torbalarıyla vura vura alevleri, közleri söndürüp yangın dışına yol açmaya çabalıyorlardı. Bir yandan da patlayan mermilerden sakınmaya çalışıyorlardı. Tam bir ana baba günüydü. Hava irtibat subayları Yüzbaşı Gültekin İnan ve Yüzbaşı Tuncay Özman uçaklara hedef verdiler. Uçaklar koruganlara, mevzilere hışımla dalıp da otomatik topları, makineli tüfekleri konuşturmaya başlayınca ateş azaldı. Kimi kez Rumları susturmaya uçakların sesleri bile yetiyordu. Dağın güney yüzünde bu kesimi gören birkaç ateş odağı vardı. Uçaklar bu odakları körlettiler. Bir daha dağdan üçgen bölgeye hiç ateş edilemedi. Ateşler sağdaki ve soldaki Rum birliklerinden gelecekti. Her iki taburun yarıya yakın paraşütçüsü yangın içine düşmüştü. Kurtulmak için gösterdikleri büyük çaba nedeniyle yangın yer yer söner gibi oluyor, rüzgar esince yeniden parlıyordu. Paraşütler ya yanmış ya rüzgara kapılıp uçmuştu. Havada uçurtma gibi uçan birçok başıboş paraşüt vardı. Torbalarını yani silahlarını ve cephanelerini kurtarmışlardı. Elleri, alınları, kaşları, üniformalarının bazı yerleri yananlar az değildi. Umursamadılar. Yangın isi yüzlerini karartmıştı. Gülüp geçtiler. Susamışlardı. Mataralarındaki suyu içip bitirdiler. Son iki yudumunu başlarına döktüler. İçecek su, hele serin su bulmak çok zordu. Rum ateşleri su depolarını yıkmış, boruları patlatmıştı. Dipnot 417. Sabah bir şehit er vardı. Bir de yüzbaşı Sami Akbulut şehit olacak. Sadece 18 asker yaralanacaktır. Dünyanın en az kayıplı indirmesi yapılmıştır. 3. Paraşüt Taburu Komutanı Binbaşı Turan Erdem, geç kalmamak için taburun toplanmasını beklemedi. Bunun uzun zaman alacağını kestirdi. Geride henüz toplanamayan askerlere yardımcı olmaları, yol göstermeleri için küçük postalar bıraktı. Akşam Darboğaz bölgesinin doğusunu güven altına almak ve Rum Bozdağı'na hücum etmek gerekiyordu. Hazırlık yapmak için toplanabilenlerle Boğazköy'e yürüdü. Tabur yorgunluğu, sıcağı, susuzluğu aşacak, Rum ateşi yedikçe yere yapışa yapışa, toza toprağa bulana bulana, akşamdan önce Boğazköy'de toplanmayı başaracaktı. Bol suya ve sıcak ekmeğe kavuşacaklardı. 4. Paraşüt Taburu da Hamitköy'ün yakınında toplanıp geceyi orada geçirecekti. Hamitköy'ü ve alayın sol yanını kollayacaktı. Paraşütle atılan ağır silahlarına kavuştukları için doğudan ateş eden Rum birliklerine anında karşılık veriyorlardı. Bir matara su çabucak bitmiş, kavurucu sıcak ve yangınla mücadele hepsinin dudaklarında kanayan yarıklar açmıştı. Ağızları kuruduğu için yutkunmakta, konuşmakta zorluk çekiyorlardı. Susuzluktan baygınlık geçirenler vardı. Askerlerin su sorunu olduğunu duyan Hamitköylüler ayaklandılar. Ne bulabildilerse, testiler, şişeler, sürahiler, bakraçlar, güğümler, bidonlarla ara sıra yola düşen mermileri aldırmadan çoluk çocuk uzun bir kafile halinde yola çıktılar ve askerlere su yetiştirdiler. 51. ayrımın sonu. Sayfa 365. Devamı 52. ayrımda.